Ayrım 50, sayfa 488. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. Ne yani, Jön Türkler Masseria'yı yerine başka bir pala bıyık geçsin diye mi ortadan kaldırmışlardı? Yeniden harekete geçmek gerekiyordu. Castellamare'liler arasında da yandaş bulabilirlerdi kendilerine. Örneğin ileride lider olabilecek öngörü sahibi gençler vardı, Giuseppe Profaci gibi, Joe Bananas, Joseph Banano gibi. Maranzano tehlikede olduğunu sezmişti. Balacci'ye gene döşeğe yatma zamanı geldi anlaşılan dedi. Döşeğe yatmak, yani savaş sırasında saklanırken sık sık yer değiştirip döşeğini de birlikte taşımak. Temizlenmesi gereken kişilerin listesini verdi adamına. Capone her yerde olduğu gibi burada da liste başıydı. Ondan sonra sırayla Costello, Luciano, Genovese, Vincent Mangano, Joe Adonis, Dutch Schultz ve birkaç kişi daha. Ama asiler daha önce harekete geçtiler. Cellatlarını mafya dışından seçmişlerdi. Yahudi asıllı çete reisi Meyer Lansky en azılısından 4 katili de onlara ödünç verdi. 11 Eylül günü öğleden sonra saat 2'ye doğru sahte dedektif kimlikleri gösteren 4 kişi Maranzano'nun bekleme odasını dolduran kişileri bir yana iterek bürosuna girdiler. Patronlar patronunu gövdesinde 4 kurşun deliği, 6 bıçak yarası ve boğazı kesik olarak bırakıp çıktılar. Olayı izleyen 48 saat içinde ülkenin çeşitli bölgelerinde 40 kadar eski kafalı mafya üyesi temizlendi. Bu coup d'état, dipnot hükümet darbesi sonucunda Lucky Luciano başa geçti. Jön Türklerin istedikleri reformları gerçekleştirmekte gecikmedi. Bir kere patronlar patronu titrini kaldırdı. Sistemi baştan sona yeniden biçimlendirdi. Her aile başkanı kendi bölgesi sınırları içinde bağımsız olacak, ancak ortak çıkarların söz konusu olduğu önemli sorunlarda ulusal komisyonun kararlarına boyun eğecekti. Sicilyalılarla İtalyanları birbirine düşüren eski bölgecilik duyguları yavaş yavaş yapıcı bir işbirliğine bırakmıştı yerini. Yeniden örgütlenen kartelin Luciano'dan sonra gelen en önemli adamı Napoli asıllı Don Vitone Genovese idi. İtalyan asıllı olmayan birçok gangster resmen mafya üyesi olmamakla birlikte örgütle çok sıkı ilişkiler kurup çok güçlü durumlara yükseldiler. Luciano'nun alanı fuhuş ve narkotikti. Florida ve Bahamalardaki en belli başlı kumarhane işletmeleri Meyer Lansky'ye verildi. Lansky'nin ortağı Bugsy, Benjamin Siegel aynı işi Nevada ve Kaliforniya'da yapacaktı. Lepke Louis Buchalter, New York'un giyim sanayi haracını denetimi altında tutuyordu. Dutch Schultz gene New York'un piyango işleriyle, Frank Erickson müşterek bahis acentalarıyla uğraşıyordu. Longy Ebner Swillman, New Jersey'deki hemen bütün haraç işlemlerini ele geçirdi zamanla. Kid Twist, Abe Reyes'in yönettiği Murmur Incorporation, yani kiralık katiller şirketi adlı çete sık sık mafyanın verdiği cezaları infaz etmekle görevlendiriliyordu. Yalnızca Brooklyn'de mafya adına temizledikleri adamların haddi hesabı yoktu. Karşılıklı alışveriş, birlikten kuvvet doğar, barış içinde birlikte yaşama, yeni çağ cürüm örgütlerinin izledikleri ilkeler bunlardı. Böylece dönmüş olan rüzgar Capone'u daha da ulaşılmadık yüksekliklere çıkaracaktı anlaşılan. 31 yaşındaydı daha. Kişisel çekiciliğinin yanı sıra örgütleme konusundaki ustalığı bütün dünyaca kabul edilmişti. Luciano onun kendisi hakkında düşündüklerine öylesine önem veriyordu ki Maranzano'nun katlini temize çıkarmak amacıyla Chicago'ya özel bir ulak yolladı. Ulusal komisyonun toplanacağı masada Capone'un yeri ayrılmıştı kuşkusuz. Bir de vergilerini zamanında ödemiş olsaydı. 25. Bölüm Hesaplaşma. Hakkında açılan 3 davada isnat edilen her suçtan hüküm giydiği takdirde Capone'u 34 yıllık bir hapis cezası bekliyordu. Nash Ahern avukatlık firmasının en parlak beyinleri savunmasını hazırlamaya koyulmuşlardı. Ekipte Thomas Nash ile yakışıklı Ahern'den başka Dickens'ın romanlarından fırlamışa benzeyen koca göbekli yuvarlak kafalı kurnaz burnunun ucuna oturttuğu altın çerçeveli gözlükleri ve en kritik anlarda "Ah vicdanım, vicdanım" diye aykırmasıyla ün salmış olan Albert Fink de bulunuyordu. Avukatlar ABD savcısı Johnson'a bir uzlaşma teklif ettiler. Hafif bir ceza verileceği garanti edilirse müvekkillerinin suçlu olduğunu kabul edeceğini söylediler. Johnson bu konuda Wilson, Irey, başsavcı William Mitchell ve Mellon'un yerini almış olan Maliye Bakanı Ogden Mills ile görüştükten sonra mahkemeye en fazla 2,5 yıllık bir hapis cezası verilmesini öğütleyeceğini bildirdi. Yetkililer iddia makamının bir numaralı tanığının ortadan kaldırılarak ifade vermekten alıkonacağından korkmaktaydılar. Ayrıca yüksek mahkemenin 6 yıllık sınırlama kanununu onaylayıp onaylamayacağı bilinmemekteydi. Kısa bir süre önce ABD bölge temyiz mahkemelerinden biri vergi kaçakçılığının ancak 3 yıllık bir süre içinde mahkemeye intikal edeceğine ait bir karar almıştı. Yüksek mahkemede bu kararı onaylarsa Capone hakkında açılan bütün vergi davalarının düşmesi söz konusu olacaktı. 16 Haziran günü Federal Mahkemeler binasının asansörüne binerken Capone'un üzerinde muz sarısı bir kostüm vardı. Hayatından son derece memnun görünmekteydi. Bindiği asansöre girmek isteyen bir yargıcı resmen itti asansörcü. "Buna binemezsin ahbap," dedi. "Al Capone'un özel asansörü bu." Capone suçlu olduğunu kabul etti ve yargıç Wilkerson duruşmayı 30 Haziran gününe erteledi. Bütün Amerikan basını gibi New Republic gazetesi de Capone'un hafif bir cezayla yakayı kurtaracağına inanıyordu. Bu konuda yayınladığı bir yazıda şöyle diyordu: "Mahkeme olayın baş kişisinin zaferiyle sonuçlanırken yenilen Chicago olmuştur." Adalet sistemimizin korkunç yanlışlarını ortaya koymak için daha bir şey söylemek gereksiz diyordu St. Paul News ile Louisville Courier Journal gazeteleri. Her türlü kötülüğü, suçu işlemiş gangsterlerin yalnızca kanunsuz yollardan kazandıkları paralar üzerinden vergi ödemedikleri için hüküm giyebildiklerini belirtmek yeter. Amerikan vatandaşlarının koltuklarını kabartacak bir durum değil bu. St. Louis Post-Dispatch gazetesinde çıkan Daniel Fitzpatrick imzalı bir karikatür, kasa soymaya uğraşan bir hırsızı gösteriyordu. Hırsızın başında bekleyen Sam amca, "Bunu vergi beyannamene kaydetmeyi unutmayasın ha," diyordu. 29 Haziran günü yargıç Wilkerson'ın karşısına ikinci kez çıkmazdan bir gün önce Capone, Lexington Oteli'ndeki dairesinde gazetecileri kabul etti. Sırtında beyaz biyeli, siyah ipek bir pijama vardı. Hayatından memnun görünüyordu. Sayısız tekliflere rağmen sinemaya neden geçmediğini şöyle açıkladı: "O gangster filmleri var ya, hepsi yalan yanlış şeyler aslında. Topunu göle atsalar çok iyi olur. Çoluk çocuğu doğru yoldan çıkarmaktan başka bir işe yaramıyor zaten. Sansür kurulunun hakkı var, gösterilmemeli böyle şeyler. Sinemaya giden milyonlarca çocuk var bu memlekette, yazık değil mi? Hatırlar mısınız bilmem, bizim çocukluğumuzda 10 kuruşa satılan serüven romanları vardı. Bunları okudukça korsanların peşine düşmek, gizli hazineler aramak için can atardık, hatırlar mısınız? Bu gangster filmleri de öyle işte. Çoluk çocukta kabadayı olmak isteği uyandırıyor hepsi. Yararlı hiçbir yanları yok." Hapse girme olasılığı üzerinde de durarak şöyle konuştu: "Adamlar önemli bir sorunmuşum gibi beni attılar ortaya. Yakınlığım yok. Ama yüz binlerce yoksulun biriktirdiği paralar çarçur edip iflas eden bankacıların peşinden neden koşmazlar anlamıyorum. Nasıl oluyor bu iş? Yoksul bir ailenin dişinden tırnağından arttırıp biriktirdiği, belki de bir kara gün için diğerin babaları işsiz kaldığında kullanmak için sakladığı paraları yemek, 3-4 fıçı bira, birkaç kasa viski satmaktan daha, çok daha kötü değil mi? Siz söyleyin. Bana sorarsanız içkiyi satan adam o içkiyi satın alıp içen adamdan daha kötü değildir." Yakın bir gelecekte çete savaşlarının son bulacağını, bunun kendi çabaları sayesinde gerçekleşeceğini de eklemeyi unutmadı. Oldum olası şiddet hareketlerine, vuruşmalara falan karşıyımdır. Ben hiç dövüşmedim mi? Dövüştüm elbet ama barış için dövüştüm. Ve şu günlerde Chicago'da hüküm süren barışın çabalarım sayesinde olduğunu söylersem yalan olmaz. Çete cinayetlerinin artık geçmişte kaldığına içtenlikle inanıyorum. Bu konuda halkın teşekkür edeceği bir kişi varsa o da benim. Peki kendisi içeride olduğu sürece çetesini kim yönetecekti? Halkın inandığı bir miti yıkmak güzel bir şey değil belki. Ayrıca kimseyi düş kırıklığına da uğratmak istemem. Ama işin doğrusu şu ki Capone çetesi diye bir şey yoktur ve hiç olmamıştır. O gece Yeni Floransa lokantasında bir veda yemeği verdi. Hala kanun kaçağı bir gangster rolünü oynayan Mike Malone da çağrılanlar arasındaydı. Gideceğin için üzgünüm al diye teselli etmeye çalıştı kralı. Ama Capone üzgün değildi. 2,5 yıllık bir hapis cezası, hele cezaevindeki iyi hali dolayısıyla azaltılacak olursa hiç de çekilmeyecek bir şey değildi. Ben yokken işleri Johnny yönetecek dedi Torrio'yu kucaklayarak. Projesini yolcu etmek için ta New York'tan gelmişti Torrio. Ayın 30'undaki duruşmaya giderken bezelye yeşili ketenden bir kostüm giydi Capone. Ağzı kulaklarında çevresindekilere bakarak cezasının açıklanmasını bekledi. Beklediği açıklama yapılmadı ama. Onun yerine öfkesini tutmaya çalıştığı halinden belli olan Yargıç Wilkerson şöyle konuştu. Ağır ceza davalarında verilecek cezaya davacı merciğinin karar vermesi kabul edecek bir şey değildir. Mahkeme başkanı olarak iddia makamının önerdiği cezayı vereceğimizi sana taahhüt edemeyiz. Ahern ayağı fırladı. İddia makamının önerisinin mahkeme başkanlığınca kabul edileceği konusunda teminat almış durumdayız dedi. Yoksa mahkemenin söz konusu öneriye uyacağını bilmeseydik yani sanık adına suçluluğu kabul etmezdik. Yargıcın öfkesi daha da artıyordu belli ki. Mahkeme, savcının önerilerini dinler. Mahkeme ABD başsavcısının önerilerini dinler. Ama sanki hiçbir zaman sanmamalıdır ki ABD başsavcısının ve de Maliye Bakanı'nın önerilerini göz önünde bulunduran mahkeme mutlaka bu önerilere uygun karar vermek zorundadır. Federal bir mahkeme ile pazarlığa oturulamayacağını sana anlatmanın zamanı gelmiş, hatta geçmiştir bile. Capone'un suçluluğu kabul ettiğini belirten ifadesini geri almasına izin vererek Ekim ayı içinde yeni bir duruşma günü tayin etti. Bu beklenmedik gelişmelerin üzerine ikinci bir darbe Capone'un profesyonel prestijini fena halde sarstı. Chicago Cürüm Komisyonu yayınladığı ikinci halk düşmanları listesinin başına Capone'un adamlarından bira fabrikaları baş denetimcisi Joe Fusco'yu koymuştu. Halk düşmanı No.2'de ise Ted Newberry'ydi. 28 kişilik listede Capone'a yer verilmemişti. Yaz sonlarına doğru Capone yeniden iyimser bir hava içine girdi. Gazeteci Cornelius Vanderbilt J. ile yaptığı bir konuşmada ''Beni korkutmaya çalışıyorlar, hepsi bu.'' dedi. ''Beni deliye tıkacak olurlarsa bu kent altüst olur, pekala biliyorlar bunu.'' ''Ben olmasam namuslu kişileri ufak tefek araç kesenlerden kim korur sanıyorsunuz?'' Ekonomik buhranın Amerikan halkı üzerinde doğurduğu ve daha da doğuracağı kötü etkilere fena halde üzüldüğünü de belirtmekten geri kalmadı. ''Çok zorlu bir kış geçireceğiz.'' dedi. ''Bizim gibiler kesenin ağzını açmak ve açık tutmak zorunda. Yoksa hepimizin canına okunacak.'' Millet meclisinin ya da Cumhurbaşkanı Hoover'ın harekete geçmesini beklemek boşuna. Milleti aç açık bırakmamak için elimizden geleni yapmalıyız. Yoksa alıştığımız hayatı sürdürmek olanağını hepten yitireceğiz. Buralarda Vanderbilt'in kendi düşünce ve sözcüklerini yazdığı kuşkusu uyanıyor okuyucuda. Amerika'nın büyük bir toplumsal sarsıntı geçirdiğinden haberiniz var mı sizin? Evet evet çok tehlikeli günler yaşıyoruz. Bolşevik ideoloji kapımızı çalmakta. Açmamalıyız kapıyı. Açarsak bizler için çok fena olur. Amerikan işçisini kızıl edebiyattan, kızılların kurnazlıklarından uzak tutmalıyız. Kafasının sapık fikirlerle dolmasını önlemeliyiz. Geçmişi ne olursa olsun işçilerimiz artık Amerikan vatandaşlarıdır çünkü. Amerikalıların eski ideallerini yitirmiş olduklarından da yakınıyordu. Daha doğrusu Vanderbilt öyle yazmış yazısında. Milletin hiçbir şeye saygısı kalmadı şu günlerde. Bir zamanlar şeref, doğruluk, kanun gibi şeyleri yere göğe koyamazdık. Çocuklarımızı bunlara saygı duyacak biçimde yetiştirirdik. Şimdi ise her şey değişti. Savaş biteli 12 yıl oluyor. Bunca zamanda kendimize çeki düzen vermiş olmalıydık. Ama nerede? Bakın her şeyi nasıl berbat etmişiz ve ediyoruz. Duruşma gününden bir hafta önce O'Hare, Wilson'a telefon etti. Kapo'nun jüri seçimi için çağrılan kişilerin bir listesini elde ettiğini, bunların kimisini rüşvetle, boks maçı biletlerinden paraya, iş tekliflerine kadar çeşitli yollarla, kimisini de ölüm ya da yaralama tehditleriyle yola getirmeye çalıştığını haber verdi. O'Hare listeden 10 at, No 30'dan No 39'a kadar kopya etmişti. Wilson bu adları Johnson'a gösterdi, sonra ikisi birlikte Yargıç Wilkerson'a gittiler. Yargıç çağrılmış olanların listesini istetti katipten. 30 numarayla 39 numara arasındaki isimler O'Hare'in yolladığı isimlere uyuyordu. ''Siz iddianamenizi bildiğiniz gibi hazırlayın beyler,'' dedi Wilkerson, ''gerisini bana bırakın.'' O'Hare'in gizli ajanlık çalışmaları Capone davasıyla sona erdi. İşin tadını almıştı bir kere. Yıllar yılı gangsterlerle işbirliği yapmış, bundan büyük kazançlar elde etmişti. Ama oldum olası nefret etmişti bu adamlardan. Bu nedenle her fırsatta gammazlık yapmaya devam etti. Wilson gangsterlerin adamı olan bir polis memurunun kendisini ihbar edip hayatını tehlikeye sokacağını belirttiyse de o buna aldırmadı. Öte yandan Stickney'deki Sportsman's Park yarış alanının başkanı, Illinois, Massachusetts ve Florida eyaletlerinde kanuni köpek yarışı alanlarının kurucusu, Chicago'nun Cardinals Futbol Kulübü'nün ticari yönetmeni, emlak yatırımcısı, bir sigorta şirketiyle iki reklam ajansının sahibi olarak bir sürü para kazanmış, saygıdeğer bir iş adamı niteliğine bürünerek eski günahlarını unutturmuştu. Asteğmen Edward Henry O'Hare, 1937 yılında Arnapolis Harp Okulu'ndan mezun oldu. 5 yıl sonra Cumhurbaşkanı Roosevelt, Teğmen O'Hare'a havacılık tarihinin en kahramanca uçuşlarından birini yapmış olması dolayısıyla Kongre Şeref Madalyası'nı verdi. 20 Şubat 1942 günü Pasifik Okyanusu üzerinde uçarken tam 5 Japon savaş uçağı düşürmüştü genç adam. Ertesi yıl Üsteğmen O'Hare bir hava savaşında can verdi. 1949'da Chicago Uluslararası Havaalanı'nın adı değiştirilerek buraya O'Hare Havaalanı denildi. Yiğit havacının babası oğluna verilen bu şereflerin hiçbirini göremeden öldü. 1939 yılı Kasım ayında arabasıyla Ogden Caddesi üzerinde yol aldığı bir sırada yanından geçen bir arabadan atılan kurşunlarla can verdi. Katiller hiçbir zaman yakalanamadılar. Cesedin cebinde bulunan şeyler arasında bir tesbih, bir haç, gene dinsel bir madalyon, İtalyanca yazılmış bir pusula ile bir dergiden kesilmiş bir şiir vardı. Margie, ah Margie yazılıydı pusulada. Quanto tempo lo penso per te, fammi passar una notte insieme con te. Yani her an aklımdasın. Ne olur seninle bir gece geçirmeme izin ver. Şiir ise şöyleydi. Hayat denilen saat yalnız bir kez kurulur. Kimse bilmez ne zaman susacaktır tiktaklar. Erken mi, geç mi, bugün mü, yarın mı? Yaşadığın andır senin olan. Yaşa, sev, iste, zamana güvenme. Saat durabilir. Hearst, Universal Haber Ajansı adına duruşmayı izlemeye gelmiş olan Damon Runyon, duruşmadan bir gece önce Cafe Colosimo'ya uğradı. Capone'un bir grup gangster politikacı ve avukat arkadaşı ile birlikte bir masada oturduğunu gördü. Kralla Florida'da tanışmış olduğundan gruba katıldı. Durumunu nasıl gördüğünü sordu Capone'a. ''Hiç değilse hakkımı yemeyeceklerini sanıyorum.'' diye karşılık verdi kral. Basının aşırı abartmalı yazılarını da kınadı bu arada. Yaptığımı söyledikleri bir sürü şeyi kesinlikle yapmadığım gibi bunları yapmak resmen, fiziken olanaksızdı benim için. Haraççı olduğumu söylüyorlar. Laf. İyi bakın. Asıl haraç yiyenler bankacılar. Ertesi gün yolladığı yazıda şöyle diyordu Ranyon. Capone ile 2 dakika konuşan birinin onun gerçekten çok güçlü kişiliğinden etkilenmemesi imkansız. Gazetecilik dilinde dediğimiz gibi son derece renkli bir kişi kendisi. 50. ayrımın sonu. Sayfa 498.